Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Son 20 yılın en kritik seçimlerinden birine giderken Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan'la seçimini yapacak. Biz de bu süreçte sizlerin karşısında olacağız. Güne Bakış ana haber bülteniyle ben Gökçe Çiçek Kösadağ, editörüm Egemen Gök rejide, Rabia Başa ve Büşra Aygun da rejideler. Bugün ne konuşacağız bültende? İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlatacak Hıdır Göktaş. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Bugün Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı. Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol Parti logosuyla ve listeleriyle seçime girecek. Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı. Mesut Yeğen, Profesör Doktor Mesut Yeğen bizimle birlikte olacak, değerlendirecek. Başlayalım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin alınan kararları açıkladı. Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazlarda bulunulmuş, oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. Seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da reddine karar verilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıkları bugün resmi gazeteye gönderilecektir. Cumartesi saat 14 itibarıyla oy pusulasında yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır. Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapılan itiraz değerlendirilmiş. Oy çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. 6 partinin Millet İttifakı ismini kullanabilmesine karar verilmiştir dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmesinde İnce'ye herhangi bir teklif götürmedi. Medyaskop'un aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İnce'ye CHP'ye katılması yönünde ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi doğrultusunda herhangi bir teklif yapmadı. Şimdi konunun detaylarını Hıdır Göktaş anlatacak bize. Medyaskop Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Senin özel haberin dün akşam saatlerinde girdi. Görüşmenin ardından kurmaylarla konuştun ve herhangi bir teklifin yapılmadığı aktarıldı sana. Anlatır mısın perde arkasını görüşmeni lütfen?
Zaten dünkü görüşmenin ardından da bir soru sormuştum. Orada yine orayı izlemiştim. Ve açıklamalardan herhangi bir anlaşılabilir bir sonuç çıkmayınca Cumhurbaşkanı adayından çekiliyor musunuz diye Muharrem İnce'ye sormuştum. Ben öyle bir şey demedim, yanıtını vermiştim. Burada bir karışıklık var açıklamalarla bu yanıt arasında. Doğal olarak bu olayın aslı nedir öğrenmek gerekiyordu. Bunun için biraz kurcaladım. Görüşmeye katılanlarla da konuştum. Burada sadece işte Kemal Kılıçdaroğlu açıkladığı gibi dün de söyledim. Deprem üzerine konuşmuşlar. Depremde zarar görenlerin zararlarının karşılığı alması telafisi için bir yasa teklif hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu. Bunun üzerine konuşmuşlar. Muharrem İnce parti hakkında bilmiyorum. Yani genel geçer şeyler konuşmuşlar. Peki CHP'ye katılması yönünde bir teklif var mı? İşte CHP'den milletvekili olan diye bir teklif var mı? Cumhurbaşkanı adayından çekilin diye bir teklif var mı, bize destek verin diye bir teklif geldi mi CHP'den diye bunları soruşturdum. Bunların hiçbiri olmamış. Daha doğrusu çıkışta açıkladıkları, buradan duyduğunuz ses eğer korkutmasın Ramazan topuydu belirttiğim. Burası küçük yer olunca bu saatlerde böyle top sesleri duyulabilir. Şu anda tabii küçük yer dedim ama nerede olduğumu söylemedim. Şu anda Amasya'dayım, onu da belirteyim il nabzı için. Tekrar konumuza dönecek olursak, CHP'den Memleket Partisi'ne hem parti tüzel kişiliğine hem Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'ye herhangi bir teklifin gitmediğini dün öğrendim. Ve bunun üzerine işte Ruşen Çakır'la bir değerlendirme yaptık ve haberi yayınlayalım diye kararlaştırdık. Haberi yazdım, yayınlandı. Haberin yazılma öyküsü de ilginç. Çünkü ben il nabzı tutmak için o saatlerde Amasya'ya doğru yola çıkmak üzereydim. Saat 9.30'da yola çıktım. Ankara'dan Berfin Bayır arkadaşıma yazdırdım gecenin bir saatinde. İstanbul'dan edit etti, Ruşen Bakti yayınladı. Yani böyle bir komple emek ürünü aslında o haber. Ve işte gece geç saatlerde girdi. Sonuçta bugün de gördüğüm kadarıyla oldukça tepki çekmiş birçok yer. Bunu haberin üzerinden yürümüş, onu gördüm. Bu medyaskop açısından keyif verici bir şey. Onu da belirttiğim habercilik açısından. Ve şu ana kadar gördüğümüz, sen de biraz önce söyledin Gökçe, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da 4 aday diye açıkladı ve resmi gazeteye gönderiyoruz dedi. Şu saatten sonra bir çekilme olur mu bilmiyoruz. Çünkü meclis CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bir basın toplantısı yapmış. Orada Muharrem İnce'nin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soru sorulduğunda biz kendisine çekil yönünde bir teklifte bulunmayız. Bu şık da olmazdı zaten demişler. Burada gördüğümüz kadarıyla nezaket ziyareti yaptı Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'yi bir açmazla karşı karşıya bıraktı. Yani çekilmek ya da çekilmemek tamamen senin kararın, ben böyle bir talepte bulunmuyorum deyip kenara çekildi. Sıkı satranç hamlesiydi. Muharrem İnce şu anda vezir açmazlık pozisyonunda duruyor. Çekilemiyor. Çekildiğinde bu yola neden girdi onu anlatamayacak. Çekilse CHP'den herhangi bir teklif yok. Doğal olarak CHP'ye bir davetle, onurlu dönüşle gitmek isterdi. Bu beklenti içerisindeydi. Bunu değişik açıklamalarda hissetmiştik. Bunların hiçbiri olmadı. Şu anda görünüyor ki Muharrem İnce çekilmeyecek ve 4. Cumhurbaşkanı adayı oy pusulasında yer alacak. Şu anda durum onu gösteriyor.
Peki izleyip göreceğiz gelişmeleri. Üzerine yorumlar yapılıyor tabii. Belki işte ilerleyen dönemlerde Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak. Ama oy pusulasında adı olacak. Yine de kendisine oy verenler olacak mı? Ne kadar etkili olacak? Seçim kaybedilirse muhalefet tarafından Muharrem İnce'nin siyasi geleceği ne olacak? Bunların hepsi tartışma konusu ve cevabı zannediyorum 14 Mayıs'ta verilecek sorular bunlar. Sen bir yandan sahadasın. 81 ili gezeceğiz dedik. Medyaskop olarak böyle bir iddiamız var. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır ekibimiz sahadalar. Sen de hiç gençleri aratmıyorsun, sahaya çıktın. Ruşen Çakır'la birlikte zaten lider takibi yapıyorsunuz birlikte ama sen ayrıca il seçim nabzı içinde bugün Amasya'dasın. Amasya son 40 yıldır muhafazakar yönetimler tarafından idare edilmiş. Son 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde olduğu bir kent. Bu durum değişir mi 14 Mayıs'ta? Sana bırakıyorum sözü.
Şimdi şöyle, sen de dediğin gibi birçok muhabir arkadaşımız sahada. Bugün 15 yayınında da yine bağlandı arkadaşlarımız, anlattı. Ben o yayına katılamadım çünkü politik Ankara vardı bugün, onu yapmak durumundaydık. Daha sonrasında hem yine işte Amasyalı yurttaşlarla, vatandaşlarla konuştum. Siyasetçilerle işte adayı olan birisiyle konuştum. Geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış, 80 öncesinde milletvekili yapmış. Amasya'yı çok iyi bilen biriyle konuştum. Burada tabii geçmiş dönemde 80 öncesinde Amasya sosyal demokrat kimliğiyle bilinen yer. Burada işçilerin işlerinin olduğu bir yer. 80 sonrasında yine adı işkenceyle anılan et balık kırımı burada mezbaha işkence yeri olarak kullanılmış. Yeni Şeftek davası burada görülmüş. Bu nedenle önemli bir yer siyasi açıdan. Yine geçmiş dönemde de Osmanlı döneminde de siyasi açıdan önemli bir yer. Sadeler kenti olarak biliniyor. Hem Amasya hem Manisa. Burada şehzadeleri gelip gençliğinde burada hocalar, lalalar eşliğinde eğitiyor ve daha sonra padişahlığa giden yol burada açılıyor. Burada 7 padişah şehzade olarak gelip daha sonra Osmanlı'nın başına geçen 7 padişah var. Böylesine siyasi olarak tarihi önemli bir kent. Burada sadece CHP bir dönem tam anlamıyla hakim kılmış. Bu 12 Eylül'den sonra hem %10 ülke geneli barajı vardı hem il barajı vardı. O dönemde diğer partiler barajı geçemeyince CHP 3 milletvekili, daha doğrusu düzeltiyorum tabii, o dönem CHP'ydi. Erdal İnönü'nün genel başkan olduğu CHP 3 milletvekili çıkarmıştı. Daha sonra bu denge değişmiş ve hep muhafazakar kesim 2, CHP 1 milletvekili olarak gelmiş. Ve AKP sürecinde de 2002'den bu yana da bu hep 2-1 olarak devam etmiş AKP lehine. Fakat şu anda görünen o ki bu denge tersine dönecek. 2-1 Millet İttifakı, Cumhur İttifakı olacak. Birebir kesin diyor herkes ama bu üçüncü gidebilir. AKP'nin ikinci ismi. Burada yine MHP'den belediye başkanı olan Mehmet Sarı'nın aday olmak için istifa etmiş. İkinci sıraya Mehmet Sarı'yı koyarlarsa buradan AKP 2 çıkaramaz deniyor. Çünkü Mehmet Sarı belediye başkanı döneminde pek iyi şeyler yapmamış. Öyle söylüyorlar. Ama İYİ Parti burada örgüt olarak çok güçlü değil. Ama İYİ Parti adına yine çok sevilen, tanınmış bir aday gösterilirse ve burada Millet İttifakı tek listeyle girerse eğer 2-1 Millet İttifakı lehine durumun, dengenin değişmesi büyük olasılık. Hep bir AKP belediye başkanı çıkarmış. Sadece son dönem MHP çıkarmış. Bir önceki belediye başkanının bir takım usulsüzlük, yolculuk iddiaları, söylentileri ortaya çıkınca MHP adayı gözlemiş. Şimdi o da milletvekili aday olmak için istifa etmiş. Şimdi burada yine 74 bin seçmen var. Belediye başkanlığı seçimlerini kastediyorum. Orada 29 bin MHP'ye, 21 bin AKP'ye, 10 bin CHP'ye çıkmış. Bu il merkezi böyle. Ancak milletvekili genel seçimlerine baktığımızda AKP MHP'nin oy toplamı 135 bin. CHP İYİ Parti'nin oy toplamı 86 bin. Eğer burada biraz önce de sözünü ettiğim gibi Millet İttifakı tek listeyle çıkar ve oylarını 100 binin üzerine taşırsa, buradaki görüştüğüm eski siyasetçiler bunu söylüyorlar. CHP'nin, daha doğrusu Millet İttifakı'nın iki milletvekili çıkarmasının önünde bir engel görünmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine Recep Tayyip Erdoğan 126 bin oy almış, %57. Muharrem İnce 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 67 bin oy almış, %30.8. Bu da zaten Türkiye ortalamasını neredeyse gösteriyor. Bir de şöyle bir yorumda bulundu. Burada görüştüğüm yaklaşık 23-24 yıldır bölgede gazetecilik yapan bir meslektaşımız. Türkiye'nin geneli gibidir. Buradaki siyasi tablo Türkiye'yi de gösterir dedi. Ve burada da şu anda Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın karşısında geriliyor. Ve Millet İttifakı eğer o projeksiyonla hareket edecek olursak ülke genelinde de şu anda bir adım önde görünüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı adayı konusunda. Amasya'dan bugünlük izlenimim bu kadar. Yarın Tokat ve öbür gününde yine Çorum'da bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Bir şansımı deneyeceğim. İyi yayınlar. Mesut Bey'e de kolay gelsin. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Veda edelim. Amasya'ya da sevgilerimizi iletelim. Şimdi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti dedik Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi. Engin Altay bir açıklama yapmış. Onun detaylarını verelim. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin görüşmesine ilişkin bir soru soruldu kendisine. Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı verip vermeyeceği ile ilgili bir bilgiye sahip değilim. Takdir kendisinin, kimseye sen çekil diyecek değiliz denilmesini doğru da bulmayız yanıtını verdi. Engin Altay bu soruya şık da değil dedi. Zaten Hıdır Göktaş da CHP'li kurmaylarla yaptığı görüşmede kendisine böyle denildiğini söylemişti. Engin Altay da böyle cevap vermiş. Kimseye çekil diyecek değiliz, denilmesini de doğru bulmayız demiş. Şimdi Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti Ankara'da seçim beyannamesini açıkladı. Seçim sloganı ve şarkısını tanıttı. Görüntüleri izleyelim, sonra Profesör Doktor Mesut Yen'le değerlendireceğiz.
Sözümüz vardı. Halklarımızın gücünü yeni yüzyılda inşa merkezi haline getirmek için her türlü çabayı harcayacağız. Bütün tedbirleri alacağız dedik. Aldık. Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız. Birlikte yürüyoruz. Dostlarımızla, ittifaklarımızla birlikte değiştirmeye geliyoruz. Sevgili yoldaşlar, doğayı sömürgeleştiren, kadını köleleştiren, gençliği esir alan bu düzeni değiştirmek için buradayız. Ve geleceği hep birlikte eşit, özgür bir demokratik cumhuriyet çatısı altında kurmak için kararlıyız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Gelecek dönem demokratik siyasetin her alanında ve en başta parlamentoda çoğulcu bir temsiliyeti sağlamak için buluşuyoruz, kucaklaşıyoruz, el ele, omuz omuza yürüyoruz. Mutlaka başaracağız. Yolumuz açık olsun. Serkeftin.
AKP MHP rejimini 14 Mayıs'ta sona erdireceğinizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyoruz. Yolun sonuna geldiklerini kendileri de biliyorlar. Onları kesinlikle göndereceğinize söz veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi bu karanlıktan bizler kurtaracağız. Evet, 7 Haziran'da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü 14 Mayıs'ta büyük demokrasi zaferiyle taçlandıracağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Herkes bu değişimin başarılacağına kesinlikle inanmalıdır. Her bir yurttaşımız kendi gücüne ve iradesine sonuna kadar güvenmelidir. Çünkü bizler onlardan daha güçlüyüz ve bizler onlardan daha büyüğüz.
Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam sizin en çok dikkatinizi çeken noktalar, altının çizilmesi gereken noktalar nelerdi sizce seçim beyannamesinde Yeşil Sol Parti'nin?
Şunu söyleyebilirim Gökçe, 2013'ten beridir HDP'nin açıkladığı seçim beyannamelerinden temelde bir farkı yok beyannamenin kendisinin. Dolayısıyla HDP'nin demokratik cumhuriyet demeye başladığı andan itibaren söylediklerinin bir tekrarıyla karşı karşıyayız. Seçim beyannamesi açısından baktığımızda orada gördüklerim de şunlar. Yani bir açıdan radikal ama bir açıdan yeni nesil bir sol parti programı ya da sol partinin diyelim ki seçim beyannamesiyle karşı karşıyayız. O açıdan yani sol bir perspektiften bakanlar için şunu dedirten bir beyanname. Keşke bu programın Türkiye'de büyük karşılığı olsa, sadece %10'luk bir parti tarafından sahiplenilmese de bu daha büyük kitleler tarafından ya da daha büyük partiler tarafından sahiplenilse. Dolayısıyla karşımızda duran esas olarak dediğim gibi bir
yeni nesil bir sol parti, radikal, kararlı bir sol parti programı. O açıdan da demin söylediğim üzere bir 10 senedir aşağı yukarı karşımızda duran programların bir tekrarıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu bize birkaç şey söylüyor. Onların esas olarak altını çizmek isterim. Yani o itibarla baktığımızda aslında bir yenilikle karşı karşıya değiliz. Fakat şunu söylemek mümkün. Bir açıdan baktığımızda bu beyannamenin çok da bir önemi yok. Yani o beyannamede ne yazdığının. Çünkü HDP sonuçta evet bu fikirlerin propagandasını yapan bir parti, bu fikirlerin iktidara gelmesini isteyen bir parti ama HDP'nin bir iktidar adayı bir parti olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bir hükümete yürüyen bir partinin işte bir iddiası yok karşımızda. O açıdan belki beyannameyi çok da önemsememek gerekir. Hatta kendimize belki şöyle bir soru bile sorabiliriz. Yani Yeşil Sol Parti ya da HDP bu beyannameyi hiç açıklamasaydı mesela ne değişirdi Türkiye'de? HDP'nin oylarında ne değişirdi? Galiba çok bir şey değişmezdi. Beyannameye biraz böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama beyannameyle birlikte özellikle HDP eş başkanlarının yaptığı konuşmalar bize şunu gösteriyor. Beyannameden daha önemli bir şey var elimizde. O da şu. HDP, Yeşil Sol Parti kendisini bir muhalefet partisi olarak konumlandırmış durumda ve eğer hani şu ayrımı yapmak mümkünse taktik strateji ayrımını diyelim ki eğer stratejiyi yani beyanname ve program olarak alacaksak orada daha işte sol sosyalist bir Türkiye öngörülürken taktik olarak HDP kendisine bu hükümeti, bu iktidarı değiştirmeyi esas hedef olarak koymuştum da o itibarla da muhalefetle bu Millet İttifakı ile altı siyasi partiyle aslında aynı yerde duruyor. Dolayısıyla beyannamenin açıklanmasının bence önemli tarafı bu. Nitekim siz de görmüşsünüzdür. Eş başkanların konuşmasında vurgulanan noktalar daha çok bunlar oldu.
Bu arada şimdi hocam bu Kürt sorunun çözümünde yine meclis deniyor bu arada.
Oraya geliyordum.
Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede de vurgulanmıştı. Evet. Burada da yine meclis diyor Kürt sorunun çözümü için.
Aynen.
Buyurun.
Aynen. Buyurun tam hocam, oraya geliyordum. Evet. Yani bu iki meseleyi hani bir tarafa bırakacak olursak tabii ki beyannamenin ve eş başkanların konuşmalarında da vurgulanan bir mesele Kürt meselesinin çözümü. Dediğiniz gibi orada yine muhalefetle birlikte bir perspektifin paylaşıldı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir perspektifin paylaşıldığı anlaşılıyor. Ama sonuçta biz şunu biliyoruz. Yani HDP her ne kadar zaman zaman aksi iddia edilse de seçmenlerinin büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşan bir parti ve Kürt meselesi ana mesele olarak telaffuz edilmekle birlikte demin söylediğim üzere bu hem sol parti beyannamesi olarak karşımıza çıkan metinde ama hem de eş başkanların bu iktidarı değiştireceğiz vurgusunda çok öyle öne çıkan bir mevzu değil. Dolayısıyla şunu düşündürtüyor beyanname bana. Hani dediğim gibi bir açıdan bakarsanız ideal bir metinle karşı karşıyayız ama keşke bu ideal metnin Türkiye'de Kürtlerden başka da kalabalıklar tarafından sahiplenilmesi de söz konusu olsaydı. Çünkü sonuçta dediğim üzere HDP esas olarak Kürtlerin oy verdiği bir parti ve bu parti kendisine ana hedef olarak iktidarı değiştirmeyi koymuş durumda ve bir gün orada iktidar imkanı olursa da daha sol sosyalist bir Türkiye kendisine hedef olarak benimsemiş durumda ve fakat seçmenin büyük kısmı da Kürtler. Yani burada bir şey var, tenakkuz, bir çelişki, bir gerilim var. Onu teslim etmek gerekiyor. Ancak şu tarafını önemsiyorum şeyin, beyannamenin ve konuşmaların. Muhalefetin mutabakat metniyle geçişlikleri olan bir metinle karşı karşıyayız. Bu da ne demek? Şu seçimden sonra olur da eğer çoğunluk altılı Millet İttifakı ve HDP tarafından kazanılırsa iktidarın yapacağı işlerin daha kolay olacağı anlamına geliyor. Parlamentoda en azından daha uyumlu bir tablo çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü dediğim üzere beyannamede vurgulanan birkaç noktayla mutabakat metnindeki ana vurgulanan noktalar arasında bayağı bir benzerlik var. Yani bu parlamenter rejime dönüş vesaire. O da dediğim gibi Haziran'dan sonra parlamentonun eğer çoğunluk sağlanırsa daha uyumlu çalışabileceğine işaret ediyor.
Hocam bir çelişki, bir gerilim var dediniz. Şimdi ya da bu beyanname keşke Türkiye'deki daha büyük kalabalıklar tarafından sahiplenilse ve karşılık bulsa dediniz. Yani bu 80 sonrası herhalde Türkiye'de işte sol sosyalist hareketler içinde aynısı ve benzeri söylenebilir talepler neden toplumun geniş kesimlerinde yaygınlaşmıyor, karşılık bulmuyor, sol topluma ulaşamıyor mu gibi. Ama ben burada tam olarak aslında HDP'ye bir eleştiri mi yaptınız anlayamadım. Yani bu gerilimden kaynaklı mı karşılık bulmuyor mesela ya da Kürt seçmene daha çok şey mi vaat etmeli, Kürt seçmenin taleplerine dönük şeyler mi söylenmeli daha çok?
Yok, söylemek istediğim şu, yani HDP 2013'ten beridir bir karar almış durumda bu Türkiye'leşmeye, bunda yanlış bir şey yok ama 10 senedir çalışılıyor ve bir akis bulmuyor, bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun üzerine muhakkak Kürt hareketi bir şekilde düşünmek zorunda. Yani gönül isterdi ki işte HDP bir %10 oy alıyor, bir %10 da mesela daha böyle Türkiye'nin Kürt olmayan seçmenlerinden de buraya destek gelmiş olsaydı ki bu 10 senede yapılan işin bir karşılığı olmuş olduğu anlaşılsaydı. Esas söylemek istediğim bu. Yani bu muhakkak üzerine düşünülmesi gereken bir gerilim. Parti dediğim gibi esas olarak hani Kürtler taşıyor. Kürtlerin de Kürt meselesinden kaynaklı bir takım özel talepleri var. Ve fakat partinin ana beyannamesi vesaire dediğim gibi daha Avrupa solu bir partinin beyannamesi gibi. Bunda dediğim gibi bir başına bir yanlışlık yok ama keşke bu beyanname dediğim üzere Türkiye'nin Kürt olmayan seçmenleri tarafından da satın alınabilir hale gelse. Bu niye olmuyor üzerine işte Kürt hareketi, HDP vesaire ya da onunla birlikte aynı çatı altında hareket eden partiler düşünmek zorunda.
Anlıyorum hocam. Yani Gezi'de ve Gezi sonrası 7 Haziran'da bir ivme yakaladı Halkların Demokratik Partisi aslında o Türkiye'leşme süreciyle birlikte ama devamında işte hendek süreci, güvenlik politikaları, işte milletvekillerinin tutuklanması, biraz Halkların Demokratik Partisi'nin çalışmaları istenilen şekilde gitmedi diyelim herhalde.
Bunun evet öyle sonuç... oldu. Bir de tabii şunu kaydetmek gerekiyor. Yani HDP'nin artık AK Parti'nin haricinde rakipleri var. Bölgede de, başka yerlerde de. Yani muhalefetle olan bu yakınlığı HDP açısından dediğim üzere belki hani geniş bir cephenin organik olmasa da bir parçası olma imkanı oluşturmuş durumda HDP'ye. Ama öte yandan da daha önce HDP'ye oy vermiş seçmenler için bu birlikte davranılan partilerin bir kısmını işte cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Yani mesela CHP'yi artık bölgede bir CHP varlığından da yavaş yavaş söz edebiliyoruz. Ya da DEVA'nın varlığından söz edebiliyoruz. Ya da diyelim ki büyük şehirlerdeki HDP seçmenlerinin bir kısmı için işte yine CHP vesaire artık adres olabilecek hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu çizginin bu türden handikapları, sonuçları var HDP açısından. Bunların bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.
O zaman hocam tabanda talepler de artık farklılık mı göstermeye başladı? Yani Kürt seçmen Türkiye'de hem Kürt meselesinin çözümünde, işte kimlik politikalarında vesaire. Yani CHP'ye nasıl yönelebilir? Neden yönelir Kürt seçmen? Ne bekliyor? Ne değişti?
Şimdi Gökçe, bu sorunun arkasında şu ima var mı bilmiyorum ama yani HDP sonuçta homojen bir parti değil. Kürtler homojen bir topluluk değil. Çeşit çeşit Kürt var. Beklentileri farklı olan Kürtler var. Yani HDP muhalefete yaklaştıkça CHP de diyelim ki kendisini Kürt meselesi etrafında eskisine kıyasla yeniledikçe bir kısım daha önce HDP oy vermiş Kürtler açısından CHP bir cazibe merkezi haline geliyor. Hele de devleti yönetmeye aday bir CHP, bir kısım Kürt açısından böyle bir parti daha dediğim gibi bir cazibe merkezi haline gelebilir. Bunlar hepsi izlenilen yolun dediğim gibi yarattığı bir takım handikaplar. Yani bu hani kaçınılmaz olarak buraya gelmek zorundaydı onu bilmiyorum ama karşımızda böyle bir netice var. Yani 2015'teki HDP tablosuyla karşı karşıya değiliz, bunu söylemek istiyorum esas olarak.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim.
Çok teşekkürler hocam. Evet, Mesut Hoca'ya veda ettik. Şimdi Ekrem İmamoğlu seçimlerde kritik bir isim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu karar verirse ve seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ekrem İmamoğlu seçimlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kampanyaya aktif olarak katılıyor hem de bireysel olarak seçim kampanyası yürütüyor kendisi. Bugün Kırklareli ve Edirne'de Edirne'deydi. Arkadaşlarımız Ayşegül Karagöz ve Ali Macit takip ettiler. Şimdi Kırklareli görüntülerini izleyelim.
Merhaba güzel kız, nasılsın? Teşekkür ederim.
Başkanım, size hediye vermek istiyorum. İstanbul gönüllerinde. Sizin sayenizde.
Sağ ol güzel. Hoş geldin, ne mutlu. Bursa'da.
Başkanım, güzel.
Size bir yardımcı olur musun?
Bir yardımcı olur. Bir yardımcı olur. Sizin sayenizde İstanbul gönüllülerinde.
Tamam.
Çocuklarımla para kazandım.
Ay kurban olayım.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Kurban olurum. Sağ ol. Teşekkürler. Ay zaten. Olsun bundan ne güzel. Dost, samimi gözyaşı. Ben güzel hediye için teşekkür ederim. Çok nazik.
Çok teşekkür ederim.
Kurban olurum. Sağ ol.
Neden buradasınız? Şu anki yani siyasi görüşlerimize en yakın kesim olarak bu taraf olduğundan dolayı nasıl bir konuşmalar yapılacağını dair bilgilerini almak için geldik dinlemeye diyelim. Kime oy vermeyi düşünüyordunuz?
Yani Kılıçdaroğlu'na vermeyi
düşünüyorum. Şu an Kılıçdaroğlu'na düşünüyorum ama ilk baştan daha çok Muharrem İnce'nin tarafını düşünüyordum. Ama yaptığı hem oy bölme kesimlerinden dolayı ve daha sonradan çıkan konuşmaları birazcık beni rahatsız ettiği konuma geldiğinden dolayı bu tarafa doğru geçtim.
Peki İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?
İmamoğlu'nun...
Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olması fikriniz değişmeye de yardımcı oldu mu?
Ya oldu. Ben daha çok onun aday olmasını istiyordum açıkçası. Aday olmadıktan sonra ben İnce tarafına geçmiştim. Ama sonra gene İnce de beni rahatsız edecek duruma gelince tekrardan Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye geçtim.
Ben de aday olmasını istiyordum en başta ama Cumhurbaşkanı yardımcısı olması da bir yandan iyi oldu. Hem hala belediye başkanlığı görevine devam edeceği için ekstra bir şey olmuş oldu. Hem mitinglere birlikte gidecekler. Kılıçdaroğlu'yla. O yüzden bence olumlu yönde olacak. Öyle düşünüyorum ben.
Bartın'da AKP ve Erdoğan'a destek 2002-2018 yılları arasında %28'den %60'lara yükseldi. 2018'deki seçimlerde Bartın Erdoğan'a %64 oy verdi. 2023 seçimlerine doğru Bartın'da da bir Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı hissediliyor. Senem Büyüktanır bu videoda bu rüzgarın fırtınaya mı dönüşeceğini yoksa hafif bir esinti olarak mı kalacağını anlamaya çalışıyor.
...2023 seçimleri için Bartın'dayız. 2015 ve 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkaran Bartınlılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oylarını %60'ın üzerinde bir oranla Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. Bartınlılara 2023 seçimlerinde kime oy vereceklerini sorduk.
Zaten yaşananlar, her şey ortada. Haklı olan veyahut da halkın tercih ettiği kazansın diyorum. Hiç kimse şu şundan üstün olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü meclis biraz böyle nasıl diyeyim böyle değişik olacak yani bu sefer. Hani otopark sorunu ve yaya geçitlerinde yani alt geçit sorunumuz var. Kadın hakları diyoruz biliyorsunuz. Yani bayanların iş hayatında özellikle siyaset hayatında ne bileyim ekonomide söz sahibi olmalarını daha ön planda olmalarını tercih ediyorum. Çünkü biz evi idare ediyoruz. Az bir parayla geçimimizi idame etmeye çalışıyoruz. Onun için bayanın elinin değdiği her yer güzel.
Yani yok doğru düzgün vakit geçirebileceğimiz yer. Ne bileyim eğlence olsun ya da gençlere yönelik bir gençlik merkezi olsun. Doğru düzgün yok. Spor faaliyetleri desen onlar gitsin. Hat safhada. Hiçbir şey yok doğru düzgün. Köyden kolotuza inmem ayrı bir zorluk yaşıyor. Çünkü otobüs yok. Yollar zaten berbat yani. Baraj yapılacak diye yolları bozdular. Şu anda yollar kapalı. Gençlerin devri başlamaya başlıyor. Çünkü yeni seçimlerde bildiğim gibi 2004-2005'lerde oy kullanacak. Bir kadın olarak ben de rahat yaşamak istiyorum ve buna inanıyorum.
Bu kahvemizin maskotudur kendisi. Adı Paşa. Kahveden ayrılmaz. Halkın içinde. Halkın profesörü.
En sorunu işsizlik. Bartın'ın özellikle sorunu
Irmak ıslığı ihalesi yapıldı denilmişti ama hiçbir şekilde ihalesi yapılmasına rağmen hiçbir çalışma yok. Sadece Irmak kenarındaki ağaçlar kesildi. Büyük bir yağmurda zaten sel riski çok kötü. Ayrıca Bartın'da denetim denen market olsun, inşaat olsun denetim kesinlikle yok. Devletin denetim mekanizmaları Bartın'da herhalde çalışmıyor. Burada hiçbir görevli hiçbir şekilde görevini yapmamakta belediye olsun, diğer kurumlar olsun, çevre bakanlığı şu pisliğe bakın. Şu pisliğe bakın. Bakın şuradan bir yerden daha bakıyor. Buradan. Burada gıdayla uğraşan insanlar var. Yani ekmeğini satıyor adam. Bu şekilde yaz ayında kokuya maruz kalıyoruz. Burada bir sürü bina var. Esnaf var.
Vallahi yani bilemiyorum. Tabii dileğimiz Millet İttifakı'nın kazanması. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir beyefendinin de 13. Cumhurbaşkanımız olması. Mecliste çoğunluğu dediğim gibi yine iyi dileklerim Millet İttifakı'nın kazanması için. MHP'li milletvekili adayı Cemal Akın kazanabilir mi Bartın'da? Hayır, kazanamaz. Çünkü belediye başkanlığı döneminde adaylıkları sürecinde hep CHP'li seçmen kendisini destekledi. Ama şu dönemde CHP'nin milletvekilini kendi öz adayına oy atacaktır. MHP'li bir adaya oy atmayacaktır. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde belediye ekipleri bir oldu bittiye getirerek bir anıt ağacı yok etti burada. Biz öğrendik doğal varlıkları koruma il müdürlüğünden ki bunlar hepsi aslında aday anıt ağaçmış. Fakat pandemi sürecinde bunların tasdiklenmesi, hazırlanması, listelerin uygulanması duraksatılmış pandemi gerekçesiyle. Fakat biz hepimiz evlerimizde otururken, sokağa çıkamazken belediye ekipleri gidip bir ağacı yok ettiler. Biz de hemen olaya müdahale ettik. Bartın'daki sivil toplum örgütleri olarak ve bunu işte medyaya taşıyıp bir kamuoyu oluşturduk ve Bartın Üniversitesi'nden bilirkişi heyetinin gelip burada inceleme yapmasını talep ettik. İnceleme sonucunda evet bunların anıt ağaç oldukları, birisinin 140 senelik, birisinin 120 senelik olduğunu ve kesilen ağacın muhtemelen bunlardan çok daha yaşlı olduğunu öğrendik ve bunun üzerine tasdiklendi, aday anıt ağaç olarak belgelendi ve tapuya da işlendi ve oradaki büyütülmek istenen cami projesi durduruldu bir şekilde. Daha sonrasında da bu hukuksuz işleme, anıt ağacı yok eden belediye başkanı hakkında da suç duyurusunda bulundum ben bizzat. Bartın'ın en büyük deprem toplanma alanı Kızılay'ın da bulunduğu Bartın Fidanlığı ki Bartın Fidanlığı bütün Bartın'daki tarım yapan insanlara hem fide hem fidan desteği, işte gübreleme konusunda bilgilendirilen, eğitimi yapılan zamanında Bartın eşrafının fidanlık üzere kullanılmak üzere bağışladığı şu anda hazine arazisi olan bir alandır Bartın'ın toplanma alanı. Depremden sonra da yani geçtiğimiz bu günlerde oraya 2500 metrekare kapalı alanı olan betonerme bir millet bahçesi yapılması projesi başlandı. Tabii hani bütün Bartın ayağa kalktı. Orada bir takım protesto eylemleri yaptık, açıklamalar yaptık. Burada istemiyoruz. Bizim zaten millet bahçemiz var. Çünkü hakikaten 60'lı yıllarda yapılmış bir millet bahçemiz var bizim. Çadırların kurulma, yani çadır kentin kurulma şeması, planı bile orada asılı dururken afet durumunda çadır kurmamız gereken yerlere şimdi bir betonerme bina yapılıyor. Tabii buna karşıyız. Yani çünkü depremde gittiğimizde millet bahçesinin beton yıkıntılarının arasında durmak istemiyoruz.
İlkin kadınlar kurtaracak.
4 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili seçmen listeleri şu anda askıya çıktı. Biz de parti örgütleri olarak bütün ilçe başkanlarımızla birlikte bu seçmen listelerini kontrol edip inceliyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret ediyoruz. Ama yurttaşlarımızın da bunları yapması sayesinde bu ülkede güvenli bir seçim ortamını birlikte yaratabiliriz.
Bültenin böylelikle sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. MyZenSmiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi MyZenSmilesGarantiBBVA.com ve bonus flash'ta. MyZenSmiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.